Ayrım 2, sayfa 14. Sonra pil, metal kaşık, bıçak, cam kavanoz, selebaran gazlı ve pastel kalemler, çakmak, makas amaç dışı kullanılacağı gerekçesiyle yasaklanır. Başka şeyleri de boyamasınlar diye ayakkabı boyası da verilmez. Dışarıdan gelen renkli kalemler dışarıdan geldiği için yasaktır. Bazı maddeler kantinde satıldığı için yasaktır, bazıları ise kantinde satılmadığı için. İspanyolca şiirler yasaktır. Gazete eki olarak verilen Nazım Hikmet, Mahir Çayan ve Deniz Gezmiş'in resimleri yasak olmamasına karşın yasaktır. Yılmaz Güney ve Pir Sultan Abdal'ın resimleri de keza öyle. Kılın kapaklı kitaplar yasaktır. Ancak kapaklarından arındırılırsa serbesttir. Pantolonun paçasını sıyırarak gezmek bir aylık mektup ve görüş yasağını beraberinde getirir. Siyasi kadın tutukluları tırnak kontrolü dayatılır, itiraz edene hücre cezası verilir. Aylardır duvara asılı olan resimlerin alınmasına karşı çıkmak, soruşturma ve devamında ceza konusudur. Elle hazırlanan mizah dergisi herhangi bir matbaada basılmadığı için imha edilmesine karar verilir. Elektrik ve ilaç parası mahkumun hesabından gelişigüzel çekilir. Sandalye ve masa gibi hücrenin demirbaşı olan eşyalar eskiyip kırılırsa mahkum satın almak zorunda kalır. Gereksiz olarak marş söylemek ve slogan atmak gibi bir suçtan ceza gelir. Kürtçe türkü söylemek 2 ay hak mahrumiyetine bedeldir. Hala, amca, teyze, dayı ziyaretleri ya kısıtlanır ya da savcılıktan izin almak gerekir. Tutuklunun kendi ailesi dışındaki birisiyle selamlaşması ise herkese dava açılmasıyla sonuçlanabilir. Eli kırılan adam hücrede tek başınadır. Mektup yazması gerekir. Vay sen misin yanına arkadaş isteyen? Hemen ayaklarınla yaz diye dalga geçilir. Her an kırık ayna ile tıraş ol komutu gelebilir. Başka bir hücrede kalan arkadaşınıza bir şey göndermeniz yasaktır. Güvercinlere ekmek vermek, havalandırmaya tek başına çıkma cezasına eşdeğerdir. Cezaevlerinin şeffaflaşması için hayata geçirilen tutuk evleri izleme kurullarının raporlarının kamuoyuyla paylaşılmamasının nedeni devlet sırrı olmasıdır. Tutuklunun başka bir tutukluya gönderdiği mektubu seminer niteliğinde denilerek el konulur. Zaten 4 sayfadan fazla mektup yazmak yasaktır. Aile fotoğraflarını duvara yapıştırmak bazı F tipi cezaevlerinde serbesttir, bazılarında ise suçtur. Aynı hücrede kalan 2 kişinin birlikte fotoğraf çektirmesi yasaktır. Ortak dostlarına, yakınlarına mektup yazmaları da. Fotoğraf ve mektupta tek olmak zorunluluktur. Edirne F tipi cezaevinde yatan M. Aytunç Altay adlı tutuklu tecrit keyfiyetine bir misal versin. Yurt dışından yabancı bir dosttan İngilizce bir mektup almıştım. Yine İngilizce cevapladım ama mektup gönderilmeyip bana iade edildi. Gerekçesi şuydu. İngilizce olduğu için içeriğini denetleyemeyiz. Peki, cevapladığım o mektupta İngilizce idi. Onu nasıl denetlediniz? O zaman İngilizce bilen personel vardı. İyi o zaman, Türkçesinde yazıp vereyim. İkisini bir postalayın dedim. O zaman sadece Türkçesini postalarız. İngilizcesini göndermeyiz dendi. Yani karşı taraf Türkçe bilmediği için İngilizce yazıyorsun. İdare ise sana Türkçe yaz diyor. Karşı taraf Türkçe mektuptan ne anlayacaksa. 3 kitap sınırlaması ısrarla sürdürülür. Fazla kitap yaşam alanını daraltır diye. Her türlü şiir, öykü, yazı ve mektup disiplin kurullarına takılır. Karalanan mektuplar, yakılan mektuplar, daksil ile silinen mektuplar, sansürlenen mektuplar, verilmeyen gazeteler, makas ise kesilen gazeteler. Anlaşılacağı üzere tecridi yaratan koşullar sürer gider. Kaç mektup aldım cezaevinden? Belki yüzlerce. İşte bir hücre hikayesi. Kocaeli, Kandıra F tipi cezaevinde kalan Barış Alkan, sizinle bu satırlarımı durgun, serin ve arada bir yağmur damlalarının sağanağı altında kalan bir günde paylaşıyorum sözleriyle başlıyor mektubuna ve bir şiirle bitiriyor. Özlemler düşlerde saklı. Kaç zaman oldu, ayaklarım toprağa hasret. Gözlerim uzaklara bakamıyor. Doğanın rengarenk yüzü artık düşlerimde gizli. Her gün, her saat daracık bir alanda beton zeminde yaşamak, gülün kokusunu unuttum. Yaşamın rengini zihnimden dışarı taşamıyor, kalabalık sokakları özledim. Meydanlara uzanan caddeleri, şehrin ışıkları şimdi çok uzak. Gülümseyen sevdalar yok. Gelecek yüklü çocuk bakışlarını özledim. Mavi hapsolmuş 4 duvara. Parmaklıklar ise onu onlarca parçaya bölüyor. Günler, evet günler. Her anı saniye saniye karelenmiş, uzanıyor bitimsiz yarınlara. Barış kendi sorunlarını değil, hücre arkadaşı Turgut Köklü'nün içinde bulunduğu durumu aktarıyordu yazısında. Turgut Köklü yaklaşık 7 yıldır tutuklu ve F tipi cezaevlerine geçişin ardından rahatsızlanıyor. Köklünün 3 yıla yaklaşan rahatsızlığına psikologların teşhisi mizaç bozukluğu. Ümraniye cezaevindeki eski Turgut değildi artık. Yerlerde yuvarlanıyor, kendi kendine konuşuyor, uyuyamıyor, kendi içinde bir dünya yaratmış, kimi zaman korkuyor, bağırıyor, kimi zaman ise en olmadık yerlerde gülüyor. Kimi şeyleri kırıp dökme, buna ara sıra çaldığı gitarını kırması dahil. Küfürler, sabahtan akşama kadar bağırarak konuşma, şarkı söylemeler, duvara yanan sigara ile şekiller çizmeler. Havalandırma duvarının üç köşesindeki böcekleri, sigara külüyle daire içine alıp bana, bu dünya, bu Merkür, bu Ay, bu Venüs diye gösteriyor ve ardından ekliyor. Dünyanın uydusu Ay öldü, yerini Venüs aldı. Çünkü Ay diye işaretlediği böceği ezmişti. Turgut daha sonra havalandırmada şeytan olduğu gerekçesiyle bir kelebeği öldürdü. Tecrit koşullarında insan kendi dağarcığına yönelik topyekün bir saldırıya girişir, yalıtım belleği tümden sarsar. Fizyolojik hastalıklar ve psikolojik rahatsızlıklar dört kat artar. Sonra şipşak muayenelerle sağlıkların iyi olduğu belirlenir. Cezaevlerinde insanlar kanserden yaşamını yitirir, ölümcül hastalıklara yakalanan tutuklu ve hükümlüler serbest bırakılmayıp hücre verevirlerde tutulur. Cezaevleri adeta akıl hastanelerine dönüşür. Sadece 2002 yılında hapishanelerde 12 tutuklu ve hükümlü intihar eder. F tipi cezaevlerinde de Volkan Ağırman, Orhan Oğur, Halit Koç Yiğit ve Mehmet Akdemir adlı tutuklu ve hükümlüler ya kendini yakar ya da asar. TBMM'de hapishane ölümleriyle ilgili bir soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Cemil Çiçek, sadece 2003 yılında cezaevlerinde eceliyle, intiharla, cinayetle toplam 158 kişinin öldüğünü açıkladı. Açıklanan bilanço korkunç. Dört duvar toplam 158 kişinin mezarı olmuş. Akrabaydılar, kardeştiler, ya değişik cezaevlerine gönderildiler ya da aynı hapishanenin farklı bölümlerinde kaldılar. Refakatçiye ihtiyaç duyanlar, tek başlarına hareket edebilmeleri, hatta yaşayabilmeleri neredeyse imkansız olanlar, yani ölüm orucu eylemcileri ve sakat kalmış kişiler, tekli hücrelere konuldu. Hafızasını yitirmiş iki ya da üç mahkumun, örneğin Wernicke Korsakoff'a yakalanan Deniz Yıldız, Celal Gezer ve Uğur Karademir aynı hücredeydi. Bir arada tutulmasına mantıklı bir yanıt arıyorum, bulamıyorum. Unutulmasın, açlık grevlerinde zaman ölümün lehine işliyor ve bu nedenledir ki ölüm ve yaşam arasındaki çizgi uzun zamandır kıldan ince, kılıçtan keskin. Adli tıp bu duruma agoni diyor. Ölüm orucu hala sürüyor ve bu kitabın ikinci bölümü şimdiden yazılıyor. Tecrit koşullarının ortadan kaldırılması için son günlerde yeniden kamuoyu oluşmaya başladı. İnsanlık asla kaybetmez diyen avukat Behiç Aşçı'nın eylemi sansür duvarını yıktı ve suskunlar cephesinde ses getirdi. Bunca acının ortasında sevindirici bir gelişme. Dilerim 123. ölüm yaşanmasın çığlığı yerini bulur. Üç kapı üç kilit bir an önce açılır. Tecrit karşıtlarının umudu bu. Hem ne demiş şair? Daha gelmeyecek mi bahar? Daha gülmeyecek mi ağlayanlar? Evet, sessizliğe karşıyı 19 Ocak 2007 Cuma günü böyle bağlamıştık ve kitap matbaanın yolunu tutmuştu. Aynı saatlerde bir güvercin arkasından vuruluyordu. Gazeteci Hrant Dink, Şişli'de güpegündüz katledilmişti. Behiç Aşçı ise kurşun sesinin duyulacağı mesafede ölüm orucunu sürdürüyordu. Akşam saatlerinde aydın katline karşı binlerce yürek sokaklara döküldü. Şoven kurşunlardan ve linç girişimlerinden bıkan halk artık tepkisini ortaya koyuyordu. Behiç'in durumu ise ağırlaşmıştı. Hafta sonu böyle geçti, gergin bir bekleyişle. 22 Ocak 2007 Pazartesi günü öğle saatlerinde Adalet Bakanlığı bir genelge yayınladı. Alelacele, toplumun ikinci bir ölümün yükünü kaldıramayacağını düşünen devlet ve hükümet en nihayetinde harekete geçmişti. Hayatın gerçeği ölümlerden yaşamın doğmasıydı. Üç kapı üç kilit önerisi ete kemiğe büründü, haftada 10 saatliğine de olsa tecrit delindi. Gelişmeler üzerine akşam saat 19'da ölüm orucuna ara verildi. Neden sonu erdi yerine ara verildi denildi? Çünkü genelgenin eksiksiz uygulanıp uygulanmadığının takibi gerekiyordu. Daha önceki açlık grevi eylemlerinin ardından verilen sözler tutulmamıştı. 1996 ölüm orucu eylemi sonlandığında Bayrampaşa cezaevinin kapısındaydım. Şimdi Pay apartmanının önündeyim. Sivil toplum örgütleri temsilcilerinin konuşması sırasında çevremi kolaçan ediyorum. Ne çok tanıdık yüz. Yıllardır tecridin kaldırılması için mücadele edenler, kadınlar, erkekler, yaşlılar, gençler, refakatçiler, hukukçular, sanatçılar, gazeteciler, bıkmadan slogan atanlar, birbirlerine sarılanlar, ortak gözyaşı dökenler. Herkes kendi anısının peşine düşmüş. Demek bu yüzden tutuklu ve hükümlü yakınlarının yanakları ıslak. Ölüm orucu eyleminde iki kızını yitiren Ahmet Kulaksız'ın elinde megafon var. Kendisini kucaklamaya gelenlerden fırsat bulduğu an konuşuyor. Birazdan ve hiç aşağı indirilecek. Sese karşı aşırı duyarlı. Lütfen sessiz olun. Mikrop kapmaması için uzak durun. Behiç eyleminin 293. gününde sedyeyle dışarı çıkarıldı. Vicdanı tekrar uyandıran adama ilgi büyük. Onu görmek isteyenler adeta birbirini eziyor. Bu bir sevgi seli. Behiç kendisine karanfil atanlara el sallıyor. Sonra ambulans hastaneye yöneliyor ve şenleniyor ortalık. Sokağı trafiği kapatanlar halaya duruyor. Önce omuzdan tutun beni, ardından mitralyoz. Behiç ahçı onurumuzdur sloganları ve haklıyız, kazanacağız marşı. İnsanın içine acıtan hıçkırıklar ve ağız dolusu kahkahalar, hüzün ve sevinç. 122 insanı aramızdan alan 600'ü aşkın sakata yol açan tecrit karşıtı eylem tamı tamına 2285 güne yayıldı. Bu milyonlarca cana mal olan 2. Dünya Savaşı'ndan daha uzun bir süreye denk geliyor. Direniş başlarken doğanlar bugün ilkokul öğrencisi. Düşünün, Dink'in katil zanlısı o gün Samast, açlık grevinin ilk günlerinde henüz 10 yaşında masum bir çocuktu. Tarihte benzeri bir direniş yok. Ne eski çağlarda ne de asri zamanlarda. Benim duygularım ise karmakarışık. İlk kitabım yaşama dair bir muştu gibi. Yazmak için uzun zaman uğraştım ve kitap raflardaki yerini almadan eylem bitti. Kazanan çözüm oldu. Bahtiyarım. Keşke kitabı daha önce kalemimi alsaydım. Yanlış oldu. Keşke kitabı daha önce mi kaleme alsaydım. Nedense aklıma takılan ilk fikir buydu. Biliyorum çocukça ama neyse lafı uzatmayayım. Sadece sessizliğe karşının bendeki değerinin katlandığını hissettim ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ona bundan böyle uğurlu kitap diyeceğim. Bilesiniz, tecridin bitmesini ben de hayli zamandır bekliyordum. Ve şu an sınırsız bir rahatlamanın esiriyim. Üstüne üstlük neşem yerinde ve sanırım çenem düştü. Bıraksalar bıkmadan, usanmadan günlerce içinde bulunduğum ruh halini anlatırım. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum, inanın. Ancak makineler beklemez. Yayıncı arkadaşım nihayet uyardı. Vakit dar, mutlaka matbaaya ulaşılmalı. Baskı durdurulup mutlu bir son yazılmalı. Not. Kitaba son söz yerine cezaevleri tarihçesi konuldu. Dünya ve Türkiye cezaevlerini anlatan binlerce belge incelendi ve özetlendi. Kolay okunabilmesi için fazla ayrıntıya girmedim. Kendi anı ve gözlemlerimi de aralara serpiştirdim. Kitaba sondan başlanılmaz diyeceksiniz belki ama sorunun kavranılması adına öncelikle tarihçiyi okumanızı öneririm. Ayrıca gerçek yaşanmışlıkların içine kurgusal bir öykü yedirdim veya tam tersini yaptım, bilmiyorum. Belki de bu kitap hafızasını yitirmiştir, kim bilir. Girişteki mükemmel ve ışıklı kent Pablo Neruda'nın hayali, Gece ve Sis ise Nazilerin gerçekleştirdiği en büyük operasyonun adıdır. Alper Turgut, İstanbul, 23 Ocak 2007. 1. Bölüm. Ramon artık yükünü taşımayı reddeden ayaklarının üzerinde güçlükle duruyordu. Zor bir andı. Yine de insanüstü bir gayretle kan oturan gözlerini olabildiğince açtı. Başını döndüren binlerce şimşek çaktı sanki ve o hiçbir şey göremedi. Sonra ağır ağır kapattı gözlerini, ardından bileklerinde hala kelepçe izleri bulunan ellerini götürdü yüzüne. İyice bir ovuşturdu. Aslında farkındaydı lanet hücresinde olmadığının. Sadece ne zamandır yumuluydu gözleri, işte onu bilmiyordu, bilemiyordu. Karanlık adam akıllı bulaşıcıydı. Nasıl da sirayet etmişti hücrelerini. Ruhu ise tarifsiz bir cenderedeydi. Sıkılıyordu habire ve hiç durmadan. Belki tükenmişliğin sınırında, belki de yasaklı kentin kapılarındaydı. Tekrar tekrar denedi görmek için. Ve en nihayetinde zifiri delebildi, açtı acıyan gözlerini olabildiğince. Yaşamı bir kara delik gibi içine çeken sinsi ve kuzguni koyuluk ağır ağır dağıldı. Bulanıklık kayboldu, görüntü netleşti. Yanılmamıştı, dışarıdaydı. Hiç görmediği kuzey ışıklarından çok uzakta, yoğun duyguların kucağındaydı. Dudağının kenarına yapıştı, hafif bir gülümseme. Nedenini henüz kavrayamadığı, anlatılmaz bir rahatlama ile birlikte ter içindeki sıkılı yumrukları gevşedi. Kendine gelebilmek için şöyle bir silkelendi, ardından ellerini alnına siper etti, taradı ufku. Fırtınaya yakalanmış gemicilere özgü, fevkalade bir ciddiyetle kendi limanını aradı. Sanrılar çağında, hudutsuz bir laciverdin kıyısında, ıssızlığın tam ortasında ve herhangi bir yerdeydi. Tam tepedeydi güneş. Tümden kızıla kesmiş ve belki de hiç bu kadar parlak olmamıştı. Yağmur ise yeni dinmişti besbelli. Çünkü toprağın genzini yakan kokusunu alıyordu. Gökkuşağını bulmak için çabaladı ama nafile. Artık yoktu. Çırılçıplaktı bedeni. Yabancı bir dünyada anadan üryan bir başına kala kalmıştı. Hafif bir yel esti, tüyleri diken diken oldu. Ürperdi. Tarak girmeyen, dalgalı, ak düşmüş saçlarını rüzgara bıraktı. Gözlerinde bin anlam, hüzünlü hüzünlü baktı. Fasit bir daire içindeydi bilinci, kısır döngüdeydi. Bir türlü sıyrılamıyordu, ne yapsa kurtulamıyordu. Beynindeki labirentte dolaşmaktan, yıkıcı yorgunluğunun farkına varamamıştı. Tökezledi. Kendine uygun bir yer arama zahmetine katlanmadan çöktü kaldı. Göğüs kafesi körük gibiydi. Derin derin soludu. Dinlenmeliydi. Gölgeler ardındaydı hala. Sırra erişmek şöyle dursun. İçini kemiren duygular sise dönüp sarmıştı bilincini. Boş ver. Sisi dağıtamazsın. Ellerini, kollarını çılgınca sallayarak ya da avurtlarını tüm gücünle şişirip püf diye üfleyerek diye söylendi kendi kendine. Hınzır gülüşüyle yüzü aydınlanmadan hemen önce. Olmayan saatine baktı. Durmuştu çoktan. Saat, gün, ay bir yana, bulunduğu yılı dahi hatırlamıyordu. Kulak kabarttı, gümbür gümbür çarpan kalbinin sesini duydu, başka hiçbir şey. Bedenini mahkum eden fanusundan kurtulmuştu kurtulmasına, ancak bilmecesini çözecek güce erişememişti henüz. Gerçek veya hayal, uğursuz zindanının yoksa hücresinde değildi. Keyiflendi. Kafam durdu sanırım. Hem ben burada ne arıyorum diye huysuzlanmaktan da geri kalmadı. Çaresizce kaşıdı başını, hafızasını yokladı. Düşündü, düşündü, düşündü. Ve birden kendi hikayesi en ince detayına dek usuna düşüştü. Doldu kara gözleri, derinden sarsıldı, sicim gibi indi ne zamandır biriktirdiği gözyaşları. Ah, yaşam dediğimiz en kutsal hazinemiz. İşte ben onu kaybettim. Anılar canlanıyordu eksiksiz, topyekün hatıralar. Acı ama gerçek, öyküsüne noktayı kendisi koymuştu. Ve hayatı bir film şeridi gibi aktı gözlerinin önünden. Çocukluğu, gençliği, öğrenciliği, işi, eşi, eylemler, cezaevi, açlık grevi, ölüm. Evet, kendi ölümünü gördü, sonra cenaze törenini. Çarçabuk karalanmış, kızıl pankartlarda kendi ismini seçti hayal meyal. Sonra orak çekişli bayraklarıyla gençler ve kapkara giymiş analar göründü. En son tabutu geçti önünden, dalgalar gibi çoğalan eller üstünde. Devasa topluluk, yeri sarsan kararlı adımlarla tozu dumana katıp yürüyordu mezarlık istikametinde. Ağır silahlarını kuşanmış ve yüzleri miğferleri altında daha da kararmış askerlerin yakınından kol kola geçtiler. Cani bakışlı keskin nişancılar yerleştirilmişti dört bir yana ve onların pis parmakları usul usul okşuyordu cinayete meyilli tetikleri. Ancak hedefli olmalarına rağmen kimse onları aldırmadı. İsterlerse vursunlar, hem nasıl olsa bizim katiller arkadan saldırmaya alışkındır diyerek döndüler sırtlarını. Herkesin yakasında yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını gördü. Hımm dedi, tam isabet, en sevdiğim resmim. Sonra mahşeri kalabalığın arasından kar maskeli bir adamı seçti gözleri. Çevresindekiler gizemli adamın güvenliğini almıştı. Ramon kim olabilir diye düşündü, bulamadı. Tören başlıyordu. Adam heybetli sesiyle konuşmaya başladı. Herkes sustu. Pür dikkat kesildi. Kod adı, direnç yoldaşı olan Ramon'u anlatıyordu adam. Özellikle de onun son anlarını. Duygulandıkça titreyen sesi tanıdı Ramon. Salazar'dı bu. Önce düşmanı, sonra dostu, hem gardiyanı hem de yoldaşıydı. Uzun uzun konuştu Salazar. Anlattıkları doğru mu, yanlış mı, tas tamam mı, yoksa eksik yedik mi, cümleler sade mi, süslü mü? Hiçbiriyle ilgilenmedi Ramon. Bildiklerini dinlemek istemedi. Zihni meşguldü. Tanıdık birilerini arıyordu gözleri. Salazar, ağaca kökler, gerçeği ise ayakta ölenler hayat verir diyerek Jose Marti ile bitirdi konuşmasını. İnsanlar birbirine daha da sokuldu. Yumruklar sıkıldı, göğe yükseldi. Alkış ve sloganlarla can buldu mezarlık. Kendine adanan sloganlar, ağızlarda şiir olmuş, coşkuyla söylenen şarkılar ve marşlar matem törenini kısa sürede şenliğe çevirmişti. Onlar Meksika'da kutlanan Ölüler Bayramı'nda olduğu gibi akşam evlerine gidince Ramon için de masalarında mutlaka yer ayıracaklardı. Sandalyesi boş da olsa sofranın en özel yerine yerleştirilecek, önüne ise Güney Amerika mutfağından nadide eser niteliğinde yemekler ile alkolü kanı kaynatan kıpkırmızı bir şarap konulacaktı. Ramon hep böyle bir cenaze merasimi istemişti. Mücadelenin en kor zamanıydı. Ölüm her an yanı başlarındaydı. Yoldaşlarına söylemişti bu arzusunu. Onlar, hayır sen ölmeyeceksin çiğliğine düşmemişler, sadece olur anlamında başlarını sallamışlardı. Daha dün gibiydi, nasıl unutabilirdi ki? sevdikleriyle birlikteydi. Güney Amerika'nın aman vermez jungle'ında kır kadrolarını eğitiyorlardı. Yeni yetme gerillaların iz bırakmadan sıçma, yemek yeme, ateş yakma talimleri henüz sona ermişti. Yorgundular ölesiye. Nöbetçiler dışında tam tekmil kamp ateşinin çevresine toplanmışlardı. Birbirlerini gözleriyle seven bir avuç adam ve kadın, tınısı iç acıtan gitarlarının eşliğinde özgürlük kavgasının türküsünü söylüyordu. Doğa bile susmamış, sesin her rengini içeren kendi şarkısıyla katılmıştı, yüreklerini yarına ayarlamış olanlara. Ramon kütüklüğünü düzeltmiş, otomatik tüfeğini dizine dayamıştı. Tadı bozuk, hafif ılık, çokça acı kahvesini yudumluyordu. Ben de sizler gibi bu davanın gönüllüsüyüm. Mücadeleye her türlü riski göze alarak girdim. Kavga içinde işkence görmek, hapislik, sakat kalmak ve elbet ölüm de var. Bunlar kaçınılmaz. Gerilla, adanmışlığın ete kemiğe bürünmüş halidir ve çoktan Amerika'nın tarihine geçmiştir. Utkusu kurtuluş olanın bugünden bir şey bekleme hakkı asla yoktur. Unutmayın, Che bir mitralyöz sesi ister, cenazeleri ağıt yaksın diye, bir de düşen gerillaların kemiklerini örtmek için Kübalıların gözyaşlarından mendil. Ve başka hiçbir şey diye ekler. Aynı şekilde ölmek tüm devrimcilerin düşüdür aslında. Hislerim kuvvetlidir. İçime doğuyor. Devrime ulaştığımız günü göremeden öleceğim. Kadercilik değil bu. Cüretkarlık. Daha doğrusu kendimi bilmek. Söz verin bana yoldaşlar. Düşman almasın cesedimi. Beni vatanımıza kendi ellerinizle gömün. Mezarımın başında sadece ama sadece şunu söyleyin. O bugün için yaşadı. Bayrak artık bizdedir. Buğulu gözlerle kendi cenaze törenini izliyordu. Kuş bakışı. Uğurlama sürüyordu. Katafalk kurulmuş. Sırasıyla tanıyıp tanımadıkları saygı duruşunda bulunmak üzere çiçek bahçesi dönüştürülmüş tabutun başındaki yerlerini almışlardı. Annesi ve kız kardeşleri el ele çıka geldiler. Güçlükle ayakta durmaya çalışıyorlardı. O seslendi bulunduğu yerden. Bekin ol anam. Bekin ol. Bir evlat ölürken bir evlat doğardı. Bin yıllardan beri bu böyleydi. Anılar bizi bizeden toprak gibiydi. Doğurganlıksa mevzu bahis, onlar birbirleriyle durmadan yarışırlardı. Ramon, ayrılık zor, bensiz ben daha zor, dedi ve devam etti. Tarifesiz bir sefere çıkıyorum. Bavulumda itinayla derleyip topladığım hayallerim, hatıralarım ve umutlarım. Elimde eskimiş tek gidiş bileti ve muğlak bir maske suratımda. Gemi koptu iskeleden, benden çok uzak artık. El sallıyorum arkamdan. Yana yakıla tarifsiz. Taşıyamadım boşluğumu. Çöktüm olduğum yere. Puslu bir günün en zamansız saatinde. Kalabalık kaynaştı ve tek bir kırmızı gül elinde Dolores göründü, onun kalbi durdu. Ramon'un en sevdiği ve ona en çok yakıştırdığı gök mavisi rengi elbisesini üzerine biraz dar gelse de giyip gelmişti. Hamileydi karısı. O güzelim zülfünü düzeltti elinin tersiyle. Devrimci kocasının şövalye ruhuna taziyelerini sunmak için emin adımlarla ilerledi Vakur. Yılların ağırlığı ve katmerleşen acısı yüzlerinde suret bulmuş iki yaşlı kadın. Dolores'in kollarına girmek için öne çıktı, yıkılmasın diye. Dolores mağrurdu. Tek kelime etmeden tereddütsüz reddetti. O Ramon'un bebeği dışında yüreğini de taşıyordu. Kadınlar anladı. Geriye dönüp kalabalığa karıştılar. Tabutun önünde durdu Dolores. Bir tanrıça kadar güzel ve içinde fırtınalar kopsa da bir heykel gibi dimdikti. Seslendi kocasının yoldaşlarına. Son bir kez görmek ve öperek uğurlamak istiyorum. Gurur duydu onunla Ramon. Emiliano Zapata. Dizler üstünde yaşamaktansa ayakta ölmek yedir diyen Meksikalı adam. Zapatistalara adını veren köylü hareketinin ışıklı ismi. Ve bir kadın. Beşinci alay... Canı ve kanı pahasına Madrid'i savunurken Zapata'nın bu sözünün üzerine No Pasaran'ı, geçit, yoku ekleyen. 1930'lu yılların sonuydu, yer İspanya. Faşizm destekçisi, uğursuz Kondor Lejyonu'na karşı uluslararası Tugay'ın yaratıldığı, farklı uluslardan komünist, sosyalist, anarşist ve devrimcilerin ordularını kahrolsun hak diye yürüten Franco-faşizmle karşı savaşmak ve ölmek için koştuğu ülke. Akın akın, zil, şal ve gülden daha çok kan rengiyle anılan, yıkılan barikatlarına rağmen direniş, isyan ve cesaretin yurdu. Dolores Ibarruri idi kadının adı. La Passionaria denilirdi ona. Yani namı diğer ihtiras çiçeği. Ramon'un sevgili eşi Dolores adını işte böyle bir kadından almıştı. Vatan, devrim, özgürlük, emek, ekmek ve iki canlı karısı. Aşk acısı böğründe avaz avaz bağırdı Ramon. Sesi duyulamadı. Kucaklama gayretiyle açtı kollarını kocaman. Başaramadı. Dava bayrağına sarmadan önce ona gösterdiler kocasını. O sevdi yüzünü. Ramon ağladı. Dolores'in gözlerine son defa bakabilmek için çabaladı. Nafile. Yaz gözyaşlarının kalbe gittiğini anımsadı. İç geçirdi. Herhangi bir dokunuşa, söze ihtiyaç duyarak ıstırap içinde zincirleri kıralım, düşenleri gömelim, hayat hüküm sürsün diye feryat etti. Ve nedense devrimci olmasına yol açan babası düştü aklına. Onu onurlandırdığını hissetti. Hüznü bir anda tebessüme dönüştü. Pişmanlık duymadığını emindi. Yaşayamadıklarını hayıflandı o kadar. Biliyordu. Hayatla olan bağını ölümün bile çözemeyeceğini. Dolores'e son defa el sallarken ıslıkla bildik bir şarkı tutturdu. Kendi gösterisine katıldıkları için alkışlarla uğurladı yaşayanları. Sonra onu toprağa verdiler. Sahne değişti. Oturduğu yerde buldu kendini. Eh işte son perdeyi de kapattık. Şanslı sayılırım. Çünkü ne istediğimi bilerek büyüdüm, yaşadım ve öldüm. Uyanmaksa bin yıllık uykudan uyandım. Gülmekse ağız dolusu güldüm. Ama en çok kendime hazırladığım sonu beğendim. Ardından can alıcı, çektiğimiz bunca acıya değer mi sorusu bir kez daha döküldü dudaklarından. Gönülden yanıtladı. Evet, evet, kocaman bir evet. Ya delicesine severken arkada bıraktıklarımız ne olacak sorusunu ise gereksiz buldu. Daha doğrusu sormaya ihtiyaç duymadı. Yanıt veya kanıt peşinde değildi hani. İnsanoğlunun yapamayacağı şey yok diye düşündü. Tercihlerimiz bizi kanıtır veya yeniden yepyeni bir şekilde yaratır. Bizler gibi olanlar da var. Hiçbir değere saygı duymayan, tapon duygularla ömürlerini heba eden, sömürü çarkına destek veren, işkenceyi meslek edinen ve çıkarları dışında kıllarını kıpırdatmayanlar da var. En kötüsü ise kendilerini tarafsız bayisiyle ödüllendiren tepkisizler. Yavaş ölür onlar dedi ve ezberinden okudu Pablo Neruda'nın şiirini. Yavaş yavaş ölürler seyahat etmeyenler. Yavaş yavaş ölürler okumayanlar. Müzik dinlemeyenler, vicdanlarında hoş görmeyi barındırmayanlar. Yavaş yavaş ölürler. İzzetin nefislerini yıkanlar, hiçbir zaman yardım istemeyenler. Yavaş yavaş ölürler. Alışkanlıkları esir olanlar, her gün aynı yolları yürüyenler, ufuklarını genişletmeyen ve değiştirmeyenler. Elbiselerinin rengini değiştirme riskine bile girmeyen veya bir yabancı ile konuşmayanlar. Yavaş yavaş ölürler. İtirazlardan ve verdikleri heyecanlardan kaçınanlar. Tamir edilen kırık kalplerin gözlerindeki parıltıyı görmek istemekten kaçınanlar yavaş yavaş ölürler. Yavaş yavaş ölürler aşkla ve işte bedbaht olup istikamet değiştirmeyenler. Rüyalarını gerçekleştirmek için risk almayanlar. Hayatlarında bir kez dahi mantıklı tavsiyelerin dışına çıkmamış olanlar yavaş yavaş ölürler. Sınırsız bir rahatlama hissetti. Bıraktı kendini huzurun kollarına. Uyuyakaldı. Düş mü, gerçek mi, uzak mı, yakın mı? Dün mü, bugün mü, yarın mı? Hiçbir şeyin tam olarak kavranamadığı yarı uyku halinden insanın iflahını kesen deli dolu bir yağmurla uyandı. Ama ne sağanak dedi içinden. Silkelendi. Üzerine düşen her damla ile birlikte sulu sepyan kurgular ve kevgir etkili anılar sükun etti. Zihni bulamaca çevrildi. O hatıralar denizinde yüzerken dekorun değiştiğinin farkına varması imkansızdı. Tılsımından mıdır bilinmez. Bazen görülmezi görür insan. İşte öyle bir andı. Önce en sızılı yerinde öyküleri bitenleri buldu gözleri. Onlar sağlıklı insan bedeninden çoktan vazgeçmiş, artık bir deri, bir kemiktiler. Aceleleri varmış gibi, sanki yeniden nefes alıyorlarmış gibi, aç ve susuz koşturdular önünden. Olmayan ekmeğin kokusunu hissetmiş, çalmayan yemek kampanasını duymuşçasına. Kıyaslamak için bir onlara baktı, bir de kendisine. Benzerlikleri kaçınılmaz buldu. Her zaman övündüğü, kendi sağlam bünyesinden de artık eser yoktu.